Çalıştığım ilk kitaplardan birisi Rut'tu. Bu çalışmamın başlığına da Kurtuluşun Romanı adlı bir başlık koymuştum. Bu kitabı çalışmamın nedeni kolej ve üniversite yıllarında bu kitaba duyduğum derin ilgiydi. Bağlı bulunduğum inanca ait bir İncil okulunda okuduğum yıllarda iki görüşü birden, modernist görüş ve kökten dinci görüşü yakından inceleme ve öğrenme fırsatını buldum. Bugün bu görüşler yeni adlarla anılmaktadır. Bunlar liberal görüş ve muhafazakar görüş olarak adlandırılırlar. Bize ders veren öğretmenlerimizden bazıları teolojik açıdan liberal, bazıları da muhafazakar görüşe sahiptiler. Gerçekten sabah bir derse gider, orada bir tarafa ait görüşleri dinler, öğleden sonra bir başka derste de o görüşün tam tersini dinlerdim. Benim ilgimi çok çeken şey kurtuluş konusundaki söylenenlerdi. Liberal görüşün yaptığı açıklamalar çok daha başarılı ve akla yatkın geliyordu. Bu durum bir muhafazakar olarak beni çok rahatsız ediyordu ve bizim tarafın kurtuluş konusunda neden daha iyi olmadığını bir türlü anlayamıyordum. Bir gece kütüphanede araştırmalarımı sürdürürken çok derin bir kitap olan Calvin'in Kurumları adlı bir kitapla karşılaştım. Kitabı biraz okuduktan sonra Calvin'in eski antlaşmadaki kurtarıcı tiplerini yazarken Musa peygamberden ve hatta Şimşon'dan bile söz ettiğini ama hikayede Rut kitabında bulunan Boaz'dan hiç söz etmediğini fark ettim. Sorunun nereden kaynaklandığını anlar gibi olmuştum. Muhafazakar görüşe göre kurtuluş konusu kurtulmamız için Mesih'in kanıyla ödediği soğuk bir iş mukavelesi gibiydi. Evet, kurtulabilmemiz için İsa Mesih'in bizim uğrumuza kanını akıttığına bütün yüreğimle inanıyorum. Bunun gerçek olduğunu biliyorum ama kurtuluş konusu soğuk, kuru, içinde insanı kapsamayan, yalın bir konu değildir. Tam tersine kurtuluş konusu Yuhanna 3. bölüm 16. ayetteki Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi, şöyle ki ona iman eden kimse mahvolmasın ancak sonsuz yaşama sahip olsun sözüyle başlayan bir roman. Bir tür aşk hikayesi gibidir. Kurtuluşun en önemli noktası sevgidir. Simon Petrus İncil'de bu doğrultuda 1. Petrus 1. bölüm 8. ayette şöyle yazmaktadır. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Elçi Yuhanna da yine bu aynı doğrultuda 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette şöyle yazar. Biz seviyoruz çünkü o önce bizi sevdi demektedir. Elçi Paulus da Mesih'in haçının yanı başındaymışçasına Galatyalılar 2. bölüm 20. ayetin devamında şöyle der. Beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Günahlı insanın kurtuluşu yeryüzündeki en büyük sevgi hikayesidir. Öyle bir sevgi öyküsüdür ki bu, evrenin yaratıcısı olan Tanrı, bize olan sevgisi nedeniyle kurtarıcımız olmuştur. Peki Tanrı bizi niçin kurtarmaya gelmiştir? Bizi kurtarmaya gelmiştir çünkü O bizi çok seviyor. Bizler O'nun yaratıklarıyız, yani O'nun ellerinin eseriyiz. Ne var ki günahlıyız. Hiçbir şeyi hak etmiyoruz. O'na karşı isyan ediyoruz. O insanlara özgür bir irade verdi. Ama insanlar bu özgür iradeyle günahı ve kötülüğü seçtiler. Bu gerçeği göz önünde bulunduracak olduğumuzda O'nun bizi haklı olarak yargıladığı ve bizi önünden sonsuza dek uzaklaştırmaya hakkı olduğunu kolayca görmekteyiz. Ama kutsal kitapta bize verilen müjdeye göre Tanrı bizi çok sevmektedir. Tanrı eski antlaşmada şöyle haykırıyor. Hoşea 11. bölüm 8. ayette. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Admaya yaptığımı sana nasıl yaparım? Seni nasıl Sevoim'e çeviririm? Yüreğim değişti, içimde alevlendi acıma duygularım. İsyan ettikleri günahlı, kirli ve sevimsiz hallerinde dahi Tanrı insanlara şöyle diyebilmektedir. Ne olursa olsun seni hiçbir zaman hiçbir koşulda bırakmayacağım çünkü seni seviyorum. Okuldayken insanın kurtuluşunda Tanrı sevgisinin oynadığı rol üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştı. Kurtuluşun sadece öyle basit, soğuk, duygusuz bir şey olmadığını, tam tersine Tanrı'nın biz günahlı insanları günahlarımıza rağmen sevdiğini fark ettiğimde yüreğimde tanımlanması olanaksız büyük bir sevinç duydum. Rut kitabında adı geçen Boaz eski antlaşmada kurtarıcı Rab İsa Mesih'e benzer bir kurtarıcı tiplemesi olduğu için de Rut kitabı ile ilgili o ilk çalışmamı yazıya dökmeye karar vermiştim. Evet, insanın kurtuluşu olayı sevdiği kimse için gözü hiçbir şey görmeyen ve sevdiği bu kişiyi kendisine alabilmek için her türlü fedakarlığa katlanan kişinin sevgi hikayesine benzemektedir. Rut 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Beytlehem kentinden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Rut kitabını başlatan bu ayet içerisinde birçok konuya birden değinilmektedir. Sanki günümüzün gazetecilerinin geçtiği haber başlıklarından birine benziyor bu ilk ayet. Okul yıllarımdayken yerel gazetelerin birinde muhabir olarak görev almıştım. Diğer gazeteci arkadaşlarımla birlikte haber olabilecek olayların geçtiği yerlere gider haber toplardım. O zamanlar gazetenin yazı işleri müdürüyle de yakın dostluk ilişkisi kurmuştum ve bana habercilik alanında elinden geldiğince yardımda bulunuyordu. Bir keresinde tanık olduğum bir olayla ilgili bir haber yazdım ve bunu gazetemizin yazı işleri müdürüne götürdüm. Şöyle bir bakıp okudu ve sonra elinin tersiyle iterek bunu haber olarak kullanamayız dedi. Haber değeri taşıyan bir yazının ilk cümlesinde her zaman bulunması gereken çok önemli iki şey olduğunu ekledi. Olayın geçtiği yer ve olay saati. Sonra bana dönerek ilk cümleye koyacağın tüm haberin bir özetini koymaya çalış dedi. Sizler de bundan sonra bir gazete okuduğunuzda makalelerin ilk cümlesinde ne kadar haber özeti bulunduğunu göreceksiniz. Bazen ilk cümle uzunca bir paragraftan oluşabilir ve bu paragrafta haberle ilgili bütün önemli bilgileri bulabilirsiniz. Bu ilk paragrafta genellikle olayın ne olduğu, nerede, ne zaman meydana geldiği ve nasıl olduğu anlatılmaktadır. Tanrı'nın kutsal ruhu mükemmel bir muhabirdir. Birinci ayette olayın geçtiği yerin adını ve tarihini vermektedir. Zaman, hakimlerin yönetimde bulundukları zamandır. Söz konusu bu zaman Yahudilerin tarihinde karanlık bir zaman olarak geçer. Evet, bir anlamda İsrail tarihinin en karanlık günleriydi diyebiliriz bugünlere. Anımsayacağınız gibi İsrailoğulları Mısır'da tutsaklılar ve Tanrı onları kanla ve güçle Mısırlıların elinden kurtarmış ve Sina çöllerinden geçirerek vaat edilen topraklara getirmişti. Evet, Tanrı onlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Babaları Mısır'daki kölelikten büyük sıkıntı ve baskı gören bu yeni neslin Tanrı'ya çok daha güzel hizmetlerde bulunacağı beklenirdi ama hiç de öyle olmadı. Hakimler kitabında Tanrı'dan uzaklaşan insanların başından geçen üzücü olaylar anlatılır. Evet, yaşayan ve gerçek Tanrı'ya hizmet etmeyi bırakıp putların ve ahlaksal bozuklukta bir yaşam biçimine dönen, düşman saldırılarından sonra akılları başına gelen, yeniden Tanrı'ya dönen bir halkın hikayesi anlatılmaktadır. Tanrı bu dönemde kendisine geri dönen halkını kurtarmak için onları yönetecek olan hakimler çıkarmıştır. Batı toplumlarını Hristiyan olarak biliyoruz ama Mesih'in istediği gibi yaşayanlar ne kadar çok azdır. Birçok batılı Mesih inanlısı ülkelerindeki kiliselerde ruhsal uyanış için dua etmektedir. Bence uyanış için değil, Tanrı'nın kiliseyi yani inanlılar topluluğunu ateşe, sıkıntıya koyması için dua etmeliyiz. Eğer bu gerçekleşirse uyanış otomatikman gerçekleşecektir. Böyle bir tecrübe inanlılar topluluklarında her zaman uyanış getirmiştir. Geçmişte de böyle bir ateşli tecrübe İsrail ulusunu tövbeye getirip uyandırmıştı. Tanrı'dan ne zaman uzaklaşmışlarsa o zaman yargı gelmiştir. Ya Tanrı onları sürgüne göndermiş ya da düşman gelip onları darmadağın etmiştir. Sonra onlar da bu sıkıntılı ve çetin durumlarda Tanrı'ya haykırmışlardır. Ve hamdolsun ki her zaman lütufkar olan Tanrımız onları bu hallerinden kurtarmak için hakimler görevlendirmiştir. Rut kitabı Yahudi ulusunu hakimlerin yönettiği bu döneme çok uygun düşmektedir. Burada kaydedilen olaylar hakimlerin yönetim başında olduğu bu karanlık dönemde meydana gelmişlerdir. Şimşon gibi halk kahramanları da yine bu aynı dönemde yaşamıştır. Bugün ülkemiz çeşitli skandallarla sallanıyor. Şimşon'un yarattığı skandalı incelediğimizde görüyoruz ki insan doğası hangi dönemde yaşarsa yaşasın hiç değişmiyor. Evet, birçok ödünlerin verildiği, yolsuzluğun ve kargaşalığın yaşandığı bu dönemde Rut'un güzel hikayesiyle karşılaşmaktayız. Tanrı gerçekten de böyle yazıyor değil mi? Günahın gölgesinde, koyu karanlıklarda Tanrı bu kurtuluş haberini kaleme alıyordu. Biraz önce de söylediğim gibi bu olayda Yahudi halkının hakimler tarafından yönetildiği bir dönemde yaşanmaktadır bu olaylar. Ayette de okuyoruz, hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde diyor. Bize bildirilenler bu kadarla da kalmıyor. Olayın geçtiği yerin Beytlehem Yahuda olduğunu da görüyoruz. Bu aslında çok önemli bir noktadır. Beytlehem Yahudası'nın bugünkü Mesih inanlısı için çok büyük bir anlamı ve değeri vardır. Eğer Rut kitabında yaşanan olaylar Beytlehem'de yer almamış olsaydı, İsa Mesih de Beytlehem kasabasında doğmayabilirdi. Bugün İsa Mesih'in doğumu kutlandığında söylenen "Ey küçük Beytlehem kenti" ilahisini duyduğumuz zaman Noel hikayesinin bu küçük Rut kitabında geçen olaylarla başladığını anımsayabilirsiniz. Kutsal kitabın çok güzel ve bereketli bir bölümünü incelemeye doğru yol alırken işte bu olayları ve konuları birlikte ele alacağız. Beytlehem, Yahuda isminin çok ilginç bir anlamı vardır. Evet, kutsal kitaptaki isimlerin her birinin gerçek bir anlamı vardır. Beytlehem ekmek evi demektir. Yahuda sözcüğü övgü demektir. Bu açıdan Beytlehem Yahuda tam yaşanacak yer diyebiliriz. Rut'la ilgili hikaye Beytlehem'de başlar. Yine Beytlehem'le son bulur. O aynı yer aynı zamanda Rab İsa Mesih'in yeryüzüne bebek olarak doğduğu yerdir. İsimler kutsal kitapta özellikle eski antlaşmada özel anlamlar taşıdıklarından, bu isimleri Türkçe'ye Türkçedeki anlamlarıyla çevirdiğimizden dolayı çok şey kaybedebiliriz. Keşke kutsal kitabın çeviri kurulunda bulunanlar bu konuya biraz daha dikkat edebilseler. Ama en azından bazı isimlerin ne anlama geldiğini kutsal kitapta dipnot olarak görmekteyiz. Böyle bir açıklama Tanrı sözüne burada olduğu gibi güzel bir anlam zenginliği kazandırmaktadır. Bir adam gitti, ekmek ve övgü evinde yaşayan bir adam Moav diyarına bir misafir olarak gidiyor. Kutsal kitapta Moav'la ilgili çok ilginç bir yazı vardır. 108. mezmur 9. ayette şu sözleri okuyoruz. Moav yıkanma leğenimdir. Evet, Tanrı Moav'la ilgili olarak böyle diyor. Benim yıkanma leğenim. Moav'la yaşayan insanlar dışlanmış, sevilmeyen insanlardı. Kutsal kitapta Moav'la ilgili çok güzel sözler görmeyiz. Gerçekten de Tanrı önündeki yaşam biçimleri nedeniyle böyle bir görünüme bürünmüşlerdir. Tanrı'nın Moav'la ilgili bu sözünü biraz daha yuvarlayacak olursak, Moav benim çöp tenekemdir anlamına da getirebiliriz. İsterseniz bu durumu şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. Önümüzde bir aile var. Bir adam, karısı ve iki oğlu. Bunlar kendi yurtlarından kalkıyorlar ve Moav'a geliyorlar. Ekmek evini ve hamt evini terk edip çöp kutusundan karınlarını doyurmaya gidiyorlar. Bu hikayeyi daha önce duymuş muydunuz? Rabbimizin kaybolan oğulla ilgili anlattığı benzetmeyi eminim hemen anımsayacaksınız. Bu oğul her şeyin bol bol bulunduğu baba evinden ayrılıp yabancı bir ülkeye gitmişti. Rabbimizin bu hikayeyi uydurduğunu hiç zannetmiyorum. Gerçeği söylemem gerekirse anlattığı benzetmelerin de birer uydurma olduğunu düşünmüyorum. Evet, onun anlattığı bütün benzetmelerin yaşanmış birer gerçek olay olduğunu düşünüyorum. Belki o günlerde onun bu benzetmelerinden pay alabilecek birçok oğul vardı. O günden bu yana o hikaye milyonlarca insanın yaşamında yeniden gerçekleşmiştir. Daha geçenlerde evinden kaçıp gelen bir delikanlı ile karşılaştım. Kendisi doğuluydu. Burada topraklarımızın birinde Rab'be gelmişti. Benim ofisimde telefon açıp köyündeki babasıyla konuştuk. Adamcağız o kadar sevindi ki anlatamam. Bu tür hikayeleri her gün duyuyor, görüyoruz. Birçok oğulun başından geçen ortak bir yaşam hikayesidir bu. Burada ise evinden, yurdundan ayrılan bir aile görmekteyiz. Yaşadıkları ülkede kıtlık ortaya çıkınca ayrılmak zorunda kaldılar. Ataları olan İbrahim de kendi yaşadığı günlerde ülkesinde kıtlık çıkınca Mısır'a gitmişti. Şimdi de başka bir kıtlık dönemi yaşanmaktaydı. Bu kutsal kitapta sözü edilen 13 kıtlıktan birisiydi. Kutsal kitapta her zaman kıtlık yaşanmışsa bu kıtlık Tanrı'nın bir yargısı olarak gerçekleşmiştir. Bu olayın geçtiği günler hakimlerin yönetiminde bulunduğu sadece bu karanlık günler değil ama zifiri karanlık, kopkoyu karanlık günlerdi. Bunlar Tanrı'nın kendilerini ekmek ve övgü evinde koruyabileceğine inanmadılar ve Moab ülkesine gittiler. Evet sevgili dostum, bu olayı sizin de yakından tanımanızı istiyorum. Çok ilginç bir aile. Rut 1. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem kentinden Efrat boyundan olan bu kişiler Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Adamın adı Elimelek'ti. Bu ad Tanrı kraldır ya da kral benim tanrımdır anlamlarına gelmektedir. Gerçekten çok anlamlı bir ada sahip bir adamdı Elimelek. Çalıştığı yerde verdiği tanıklığı bir düşünün. Onu çağırdıkları ya da ona seslendiklerinde ona Türkçe'de dediğimiz gibi Elimelek demiyorlar ama Tanrım kraldır ya da Tanrı kralımdır diyorlardı. Gerçekten çok anlamlı bir ad değil mi? Bu ad kendi başına güçlü bir tanıklıktır. Böyle bir adı taşıyıp da Moav diyarına kaçmak hiç de yakışık alan bir davranışa benzemiyor. Elimelek sanki Tanrı onun kralı değilmişçesine hareket ediyordu. Elimelek'in karısının adı Naomi'ydi. Kutsal kitap sözlerine baktığımızda Naomi adının hoş anlamına geldiğini görürsünüz. Evet, Naomi çok tatlı, hoş bir kişiydi. Yaşama her zaman olumlu yönden bakar ama en küçük şeylerden bile kendisine mutluluk çıkarırdı. Bugün de yaşama pozitif, yani olumlu bakan ve küçük şeylerden mutluluk duyan birçok Mesih inanlısı vardır. Her zaman olayların olumlu yönünü görürler bu kişiler. Öte yandan her şeyde kusur arayan, her fırsatta şikayetçi olan insanlar da vardır. Ama Naomi bunlardan biri değildi. Elimelek ile Naomi'nin iki oğulları vardı. Oğullarının adları Mahlon ve Kilyon'du. Mahlon anlam olarak sağlıksız, Kilyon ise zayıf, çelimsiz demektir. Evet, Naomi'nin iki hasta oğlu vardı ve eminim Betlehem'de bu açıdan güçlü bir tanıklığa sahipti. Bu iki oğlu da sağlıksız ve hastayken hayatta böylesine sevinçli ve mutlu kalabilmesi başlı başına büyük bir tanıklıktı. Ne yazık ki böyle insanları toplumumuzda çok az görmekteyiz. Naomi böyle bir anneydi. Kendisi ve kocası Betlehem ve Yahuda'dan Efrat boyundandılar. Moab diyarına geldiler ve orada kaldılar. Evet, onlar sadece Moab'a gitmekle kalmadılar ama oraya yerleştiler. Anımsayacaksınız, kaybolan oğul akasya ağaçlarının yapraklarından yemeye çalışırken sonunda şöyle demişti Luka 15. bölüm 18. ayetin sonunda. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Bazen evinden uzaklaşan kişi domuz pislikleri içerisinde uzun bir zaman kalır ama bu aile ne yazık ki çok ama çok uzun zaman bu gittiği yerde kaldı. Uzak bir ülkeye kaçan bir Mesih inanlısı aileye ya da Tanrı çocuğu olan bir kimsenin başına ne gelir biliyor musunuz? Bunlar gittikleri o yerde mutlaka bir kırbaç yerler. Küçük oğlu evden uzaklaşan baba uzun zaman sonra kayıp oğlu eve döndüğü zaman hizmetçilerine şöyle diyebilirdi. Gidin bana uçları çivili kırbacımı getirin. Evini bırakıp giden bu hayırsız evlada hayatında asla unutamayacağı bir ders vereceğim. Benim paramı alıp gitti ve yaşadığı hayatla alnıma leke sürdü. Ben dünya kaç bucakmış ona göstereyim. Ama öyle mi yaptı? Hayır, gitti hemen oğlunu kucakladı. Hizmetçilerine de besili danayı kesmelerini ve oğlunun üzerine de giymesi için pahalı en güzel elbiseleri getirmesini söyledi. Bugün de birçok Mesih inanlısı Tanrı'nın kızgın, intikam alan bir Tanrı olduğunu, ona geri döndüklerinde kabul edilmeyeceklerini, tersine cezalandırılacaklarını düşünmektedir. Hayır arkadaşım, o seni cezalandırmayacak. Sen cezanı kaçıp gittiğin yerde bulacaksın. Kaybolan oğul cezasını gittiği uzak ülkede buldu. Hem de öyle bir tokat yedi ki feleğini şaşırdı. Buradaki bu ailede kuytu bir yere götürülüyordu. Gittikleri o uzak ülkede güzel bir sopa yiyeceklerdi. Aslında bunlar fena bir aile değildi. Anlamı Tanrı kralımdır olan Elimelek bu ailenin reisiydi. Ailenin kadını anne Naomi'ydi. Bir de bunların iki hasta oğulları Mahlon ve Kilyon ülkelerini bırakıp uzak Moab ülkesine çöplükten bulduklarıyla karınlarını doyurmaya ve orada yaşamaya gidiyorlardı. Neler olduğuna iyi bakın. Rut 1. bölüm 3. ayette Naomi kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı diyor kutsal kitapta. Gittikleri o uzak ülkede bunların başına çok çeşitli sıkıntıların geleceğini söylemiştim ve işte şimdi bir dert, sıkıntı üzerlerine gelmişti. Bu her zaman böyledir. İncil'de 1. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette ölüme götüren günah vardır denmektedir. Ölüme götüren günahın sizin için ne olduğunu bilmiyorum. Elçilerin işlerinde Hananya ve Safira için bu günah kutsal ruha yalan söylemeleriydi. Yalanın bugün ölüme götüren bir günah olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı her gün yeni bir cenaze törenine gitmekten kurtulamazdık. Ama bunun da her imanlı için aynı olduğunu zannetmiyorum. Ama şunu biliyorum ki her ne zaman Tanrı'dan uzaklaşırsanız başınız kesinlikle bir belaya ve sıkıntıya girecektir. Ve burada ailenin reisi Elimelek ölüyor. Sonra neler oluyor? Okumaya devam ediyorum. Rut 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle yazar. İki oğul Moab kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Mohlan'da Kilyon'da öldü diyor. Onlar bunu yapar yapmaz Musa'nın şeriatini bozmuş oluyorlardı. Görüleceği gibi Tanrı ile ruhsal bir ilişkiden koparak uzak bir ülkeye, günahlı bir dünyaya gitmek sonrasında insanı her zaman günahta yaşamaya ve bu günahlarını gitgide artırmaya götürmekte. İşte onlar da böyle yapıyordu. Musa peygamberin koyduğu ruhsal yasaya karşı gelerek oğullarına Moab ülkesindeki kadınlardan eş aldılar. Orpa anlam olarak geyik demektir. Belki de Orpa atletik bir yapıya sahipti. Atletik bir yapıya sahip bir kızın hasta bir oğlanla niçin evlendiğini merak ediyor olabilirsiniz. Ama evlendi. Orpa'dan sonra bizim asıl ilgileneceğimiz kişi olan Rut'la karşılaşıyoruz. Rut adının ne anlama geldiğiyle ilgili ona yakın açıklama yapılabilir. Bu anlamlardan şu ikisi güzellik ve kişilik tam olarak Rut'u tanımlıyordu. Gerçekten de Rut güzel ve kişilikli bir kadındı. Basit ve sıradan, gösterişsiz ve akıllı bir kadın değildi. Eminim Rut'u daha yakından tanıdıkça onu çok sevecek ve hatta onun kişiliğine aşık olacaksınız. Çünkü Rut aynı zamanda İsa Mesih'e kadar ulaşan soyun atalarından birini de teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle İsa Mesih'in damarlarında Rut'un kanı dolaşmaktaydı. Evet, Rut'u yavaş yavaş daha yakından tanıyacağız. Moab ülkesinde olan Rut, Mahlon'la evlenmişti. Rut çok çekici, alımlı bir kızdı. Gerçekten de bu güzel, çekici kızın bu hasta erkekle niçin evlendiğini başlangıçta anlamasak da sanırım ileriki bölümleri incelerken bunun nedenini daha açık bir şekilde anlayacağız. Evet, evlerini, yurtlarını bırakıp giden bu aile şimdi uzak bir ülkede yaşamaktaydı. Başlarına zaten şimdiye kadar gelmedik kalmamıştı ve bundan sonra da Naomi denen bu kadının başına daha neler gelecekti. Naomi yine geldikleri bu ülkede kocasını kaybetmiş ve iki oğlu da Moablı kadınlarla evlenmişti. Rut 1. bölüm 5. ayetin sonunda şöyle yazar. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı. Evet, ben bunun böyle olacağını biliyordum ve aynen öyle oldu. Birlikte başka bir kışı daha geçirebileceklerini hiç ummuyordum. Nitekim geçiremedilerdi. Sağlıksız, yani zayıf, çelimsiz ve babaları gibi o ülkede son nefeslerini verdiler. Zavallı Naomi tüm ailesini bu yabancı ülkede kaybetmişti ve şimdi yanında bu iki yabancı gelinden başka hiç kimse kalmamıştı. Evet, olan olmuştu. Kaybolan oğul gibi bu ailede uzak yabancı bir ülkede feleğin tokadını yemişti. Rut 1. bölüm 6. ayette Naomi Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı diye yazıyor. Vaat edilen topraklarda yaşanan kıtlık sona ermişti ve ekmek ve övgü evi olan Beytlehem'de tekrar ekmek vardı. Ve kadın şimdi Beytlehem'e geri dönmek istiyordu. İlginçtir, kaybolan oğul gibi kaybolan ailede baba evini özlemekteydi. Babalarının evini özlemedikçe babanın çocukları olduklarını kanıtlayamayacaklardı. Kaybolan oğul domuz ağırında asla mutlu olamayacağını biliyordu. Kendi domuz ağırı için yaratılmamıştı. Doğasında domuza özgü özellikler yoktu. Doğasında babasının özellikleri vardı ve bu nedenle sonuçta şöyle diyecekti. Kalkıp babama gideceğim. Evet, domuz ahırını sadece domuzlar sever. 2. Petrus 2. bölümde kaybolan domuz diye adlandırdığım küçük bir hikaye anlatır ve şöyle der. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Sizin anlayacağınız küçük domuzlardan birisi baştan aşağı yıkanıp temizlenmiş ve evine dönmeye hazırlanan kaybolan oğula ben de seninle birlikte gelebilir miyim diye sormuş. Kaybolan oğul da tamam benimle gelebilirsin deyince birlikte kalkıp kaybolan oğulun babasının evine gitmişler. Ama domuz oradaki hayatı bir türlü sevmemiş. Her gün yatağına temiz bir çarşaf sermek, temiz bir elbise giymek onu canından bıktırmış. Arkadaşı olan kaybolan oğula niçin yemeğimizi çamurların içinde yemiyoruz da böylesi büyük bir eğlenceyi kaçırıyoruz diye sormuş. Hem sonra niye bunca temiz çarşaf, bunca temizlik? Ben çamuru daha çok seviyorum. Temizlik canına tak eden domuz sonuçta kalkıp babamın evine gideyim demiş ve uzun bir yolculuktan sonra babasının evine domuz ağırına geri dönmüş. Evet, kaybolan domuz sonuçta baba ocağına, çamurlara geri dönmüş ve her zaman da geri dönecektir. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ama bugün bunların tam tersini görmekteyiz. Hayatın geniş yollarında domuz ahırına giden kayıp oğulla ve yine babanın evine giden kayıp oğullar ve yine babanın evine giden kayıp domuzlar vardır ve bu böyle olmamalıdır. Bazen bunlar inanlılar topluluğuna da girerler ve topluluk içerisinde sorun yaratırlar. Babanın evine giden domuz gibi iman etmeyen insanlar kiliselerde çeşitli sorunlar yaratmaktadırlar. Tamam, sorun yaratırlar sorun yaratmasına ama çok geçmeden ait oldukları domuz çiftliklerine ve çamurlara geri döneceklerdir. Sadece biraz bekleyin, dediğimin doğru olup olmadığını göreceksiniz. Evet, sonuçta bu ailenin geriye kalan tek ferdi Naomi'nin geldiği memlekete geri dönmesi gerekecekti. Naomi daha fazla beklemeden iki gelinine ben Beytlehem Yahuda'ya dönüyorum dedi. Rut 1. bölüm 7. ayette onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Şimdi Naomi iki gelinini de yanına çağırarak onlarla vedalaşmaya hazırlanıyordu. Gelinler Moablı olduğu için İsrail'de yaşamalarının çok güç olacağını onlara anlatmaya çalışıyordu. Çünkü İsrailliler ile Moablılar birbirleriyle hiç alışverişte bulunmazlardı. Tıpkı daha sonra İsraillilerin Samiryelilerle hiçbir alışverişinin bulunmadığı gibi. Naomi bütün bunları bildiğinden gelinlerinin kendisiyle Beytlehem'e gelmelerinin onlar için büyük zorluklar yaratacağını anlatmaya çalışıyordu. Gelinleri gençtiler, duldular ve belki bir daha evlenmeyeceklerdi. Naomi bütün varlığını, malını, mülkünü yitirdiğinden dolayı hayatları boyunca dul olarak ve yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalacaklardı. Rut 1. bölüm 8. ayette yolda onlara analarınızın evine dönün dedi. Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab de size iyilik etsin. Naomi gelinlerine çok özel, çok güzel sözler söylüyordu. Her iki gelin de çok memnun kalmıştı. Bir kaynana olarak oğlan anasının gelinini oğluna layık olarak görebilmesi genellikle zordur. Ama burada kaynana olan Naomi iki yabancı gelininden de çok memnun kaldığını ve her ikisini de çok sevdiğini onlara söylüyordu. Her ikisi de oğullarına iyi birer kadın olmuşlardı. Şimdi artık onları anne ve babalarının evlerine geri dönmeye teşvik ediyor. Kendisiyle Betlehem'e gelmeleri durumunda başlarının sıkıntıya gireceğini söyleyerek onları Moab'da bırakmaya çalışıyordu ve onlara Rut 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle dedi. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin. Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak hayır seninle birlikte senin halkına döneceğiz dediler. Bu tam kadınlara özgü bir sahneydi. Naomi onlara kendi ülkelerinde kalırlarsa kendi halkından olan erkeklerle yeniden evlenebileceklerini ama kendisiyle Betlehem'e gelirlerse bu şanslarının olmayacağını söylüyordu. İşte bu üç kadın Moab ülkesinde tam bir yol ayrımına gelmişlerdi. Ben de Moab bölgesine yaptığım ziyaret sırasında bu üç kadını anımsamıştım. Kıvrıla kıvrıla giden tozlu yollarda bu üç kadını görür gibi olmuştum. Ama onlar orada duruyor, ağlaşıyorlardı. Naomi, Rut ve Orpa. Ellerinde mendilleri, gözleri yaşlar içerisinde hüngür hüngür ağlıyorlar. Tam içler burucu bir manzara. Bu kadınların hepsi ağlıyor.